Havuzbaşı, son kuşlar.
Ayrım 10.
Arabacı, şaşırıyoruz bu çocuğa diyor. Müthiş adam doğrusu. Şöyle bir gözünü hafifçe kısıp bir düşündü mü, sana bir manzara çıkarıyor. Misli bizim dutluklarda yoktur. Silivri kapısından Mevlana kapısına giderken Meltem çıktı. Meltem'le beraber sırrı olan Şerremin'li Mehmet Ali de tekrar ortaya çıktı. Rüzgar gibi adam. Bizi surlara çıkardı. Geniş surun üstünde 3-5 çadırın kenarına ulaştırdı. Baktık ki çadırlarda insanlar oturmuş, kimi körük sallar, kimi tencere kalaylar, kimi tepsi döver, kimi tefkerer, kimi oynar, kimi şarkı söyler. Kimi boylu boyunca yatmış, gökyüzüne bakar bakar dalar. Gökyüzünde atmacalar, doğanlar uçar. Tayyareler homurdar. Bir çadırdan gramofon sesi gelir. Bir ıslak, yumuşak kadın, etli dudaklı, buğday renkli, bakışları kadınlık, sevda dolu kız, dolgun kalçaları ile salınır geçer. Evet, şimdi de çingenelerleyiz. Bir damatla bir gelin, tek başına bir çadırda hülyaya yatmışlar. Gelinin bileklerinde altın suyuna batmış, bakır halkalar şıngırdıyordu. Uzun boylu bir genç, ''Biz bakırcıyız diyor. Mahalleleri dolaşır, kalaylanacak bakırları toplarız. Sonra harman vakti gelir, harmanlarda çalışırız. İlk soğuklukta beraber geçer gideriz Edirne taraflarına. Çok konuşmadılar, fazla gülmediler. Hele küçükleri aramızda takılıp, 5 kuruş, 5 kuruş, ne olur be amca, 40 para demediler. Çünkü hepsinin ellerinde iş vardı. Kızdırılmış üstleri, biraz kum, biraz kalay dökülünce pırıl pırıl parlayan hamam tasları, sahanlar, tencereler, çoluk çocuk çalışıyorlardı. Yalnız yeni, o günlerde evlendikleri pek belli. Beline gümüş kemer takmış bir kızla çok genç bir delikanlı çalışmıyorlar. Gramofon çalıp birbirlerine bakıyorlardı. Orada göbek atan pek mini minikler vardı. Bir de emzikli kadın, memesinin karadut büyüklüğündeki ucunu bir karadut kadar siyah yavrusunun ağzına sokup sokup çıkarıyordu. Serseri çocukla köpek. Köpeği omzuna almış gidiyordu. Köpek de sokak çocuğu da pis değildi. Kirliydiler. Köpek 2 aylıktı. Çocuk 10 yaşındaydı. Vakit de gece yarısı. Beyoğlu sabah olmak üzere olan bir ortaçağ şehrine benziyordu. Öyle bir ortaçağ şehri ki uyanır uyanmaz çırılçıplak esirler bir zafer arabasında harmanilere bürünmüş, kafasında bir zafer çelengi ile şehrin hakimini çekecekler. Pöstekilere, zırhlara bürülmüş, altın gümüş işlemeli deri donlar giymiş, çevresi yarım metre gelen pazularla derebeyinin aylıklı askerleri, demir kapılı evlerden çığlık çığlığa kadınlar çıkaracak. Bu kadınlar o kadar güzel gözlü, o kadar tatlı, o kadar dolgun kalçalı olacaklar ki, derebeyinin sarayını süsleyen ressam, saçını başını yolacak. O kadından bu kadına, bu kadından o kadına koşacak. Bunu bana verin, bunu bana verin. Bu benim rüyalarım, hüsranlarım, fırçalarımın kadını. Ancak onunla ölmeyecek eserlerimi yapabilirim. Diye koşacak. Seç diyecekler. Seçemeyecek. Başında zeytin ve defne dalından zafer çelenkleriyle derebeyi, kahkahadan bütün gümüşlerini ve altınlarını şakırdatacak. Sonra kıpkırmızı bir güneş, 70 kadırganın direği, halkası, ipi, yelkeni, gümüşü, demiri, tuncu, adelesi, teri, esirliği arasında dün 77 kalyonun battığı hırçın suları ateşe salacak. Nihayet öğle güneşiyle beraber zapt edilmiş şehrin halkı sokaklara dökülecek. Yokuşlardan yuvarlanan kulübeler, büyüklüğünde şarap fıçılarının büyük top gürültüleriyle yuvarlandığı görülecek, işitilecek. Ağzı bir küçük fıçıda bir şişman gemici şaraptan boğulacak. Irzına geçilmiş bir sahici kadın bir muharibi dişleriyle boğazından kapacak, köpekler uluyacak, gemilerden kaçmış kapanlar mahallelerde kimseye saldırmadan tokluktan sarhoş dolaşacaklar. Akşam olacak, şehri bir zeytinyağı, bir şebboy, bir amber kokusu kaplayacak. Sükun içinde şehvetle, esirlikle gözyaşı, ırz, namus, aç ve tokla dolu kalın, kara perde şehri kaplayacak. Demir kapılar kapanacak. Yalnız derebeyinin sarayından kahkahalar ve musiki sesleri gelecek. Nöbetçiler tabanları keçeden ayakkabılarıyla etrafta dolaşacaklar. Küçük serseri çocukla omzuna attığı küçücük köpeği Galata'nın bu gece yarısı sokağında giderken Ben kafamda bu filmi çevirdim. Köpek birdenbire havladı, sabırsızlandı. Çocuk omzundan indirdi. Şimdi küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atlıyordu. Küçük serseri. Anladım dedi, şarkı istiyorsun, değil mi? Hayvanların içinde insanoğlu dilini en anlayan, anlar görüneni köpektir. Birçok kelimeleri anlar da. İnsanoğlu ile arasındaki lügatçe, öteki hayvanlarınkinden bir hayli zengindir. Köpek, çocuğun sözlerini anlamış, susmuştu. Çocuk şarkıya başladı. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir karabaş. Sende de bana sevda var. Köpeğe doğru eğildi, onu hırpalarcasına okşadı. Bende de sana sevda var, dedi. İşte o zaman 1948 senesinde İstanbul şehrinde Beyoğlu'nda Galata rıhtımına inen bir yokuşun ortasında olduğumu kavrayabildim. Sonbahar. Çiçekler ve ağaçlar toprağın derinliklerindeki sırrı bize ifşa ederler. Orada da kokuların ve renklerin bilmediğimiz tecellileri olduğunu lisan-ı hal ile söylerler. Fakat biz bir şey anlamayız. Bu anlaşılmaz lisanları kulağımıza fısıldayan nebatat, anlaşılmadıklarına mahzun sönüp giderken biz de yeni mevsime gideriz. İşte bu mevsim sonbahardır. Ne yazı ne de kışı ne de ilkbaharı seviyorum. İlkbahar çiçeklerin ve ağaçların, küçük çocukların kuzular gibi bağırıp meleme zamanlarıdır. Ne söyledikleri meçhuldür. Şuursuz ve istikametsiz konuşurlar. Yazın ise daha ağırbaşlı, lisanları daha kavi, fakat bir inaktüel filozof ve psikologdurlar. Çiçekler ve ağaçlar ve otlar. Yalnız sonbaharda son bir ümitle yapraklarını dökerek, garip, esrarlı bir fani goncalar açarak, insanlara ümitlerinden ve zaaflarından son defa bahsederler. Sonra melul, mahzun, dargın çocuklar gibi rüyalarına ve yataklarına kavuşur, yeni bir hız alabilmek için uyurlar. Sıra arkadaşım tahrir vazifesini tebessümsüz dinleyemezdim. Şehrin asfaltlarını bulutlar gibi önüne katan rüzgara ve yağmura perdelerimizi indirmiş, o tahrir vazifesini yazıyordu, ben hikayeleri okuyordum. Arkadaşım mütalamı en tatlı yerinde kesti, demeyeceğim. Her yeri yolda bırakılan şey tatlı ve canlı olduğu için dilimin ucuna bu cümle geldiği halde diyemeyeceğim. Arkadaşım bir İsveçliydi. Vazifesini bana okuduktan sonra 2500 metrede ski yapmak, dağlarda ilk yağan karı görmeye gitmişti. Hava orada saf, açık, berrakmış. O boynundaki fuları, gözlüklerini, ceketini çıkarmış, sonra fanilasını atmış ve bu ilk karın üzerinde saatlerce kaymış. Şehre döndüğü zaman otobüsten inerken kendisini gördüm. Sıhhatliydi. Pür neşe gözüküyordu. Çok güzel eğlendik, dedi. Sonbahar yeni başlarken yukarıda kışı görmek, sonbaharla kış arasındaki uçurumu lahzada atlamak, ikisi arasındaki farkı birkaç saatte yakalayabilmek. Yaşasın dağ sporu. Bir çekirge gibi şehrin ışık tarlalarına atıldı. Ertesi gün nezle ve ateş içinde hastaneye gitti. Bir hafta sonra zatürreden öldü dediler. Mezarı başında 15 gün sonra gittim. Annesinin koyduğu dağ çiçekleri solmuştu. Kestane yaprakları her tarafını örtmüştü. Sevdiği sonbaharın ve çiçeklerin sırrı içinde haşır neşir olmuştu. Vazifesinin son cümlesini hatırladım. Sonra melul, mahzun, dargın çocuklar gibi rüyalarına ve yataklarına kavuşur, yeni bir hız alabilmek için uyurlar. İnsanlar, türküler, masallar. Yol 110 kilometre yapılacaktı. Bir ova kasabasından başlayacak, iki küçük kasaba daha geçirildikten sonra kocaman 900 küsür metre etrafında bir dağ açılacak. Böylece yol vilayete varacaktı. Şose 5 müteahhite devredilmişti. Bu 5 müteahhit acar, çapkın, 45'lik insanlardı. 5 müteahhitin de bir müteahhiti vardı. Bu köse sakallı, küçük, cin gözlü, sarı bıyıklı, paltosu kürklü bir adamdı. Bütün malzemeyi o verecek, silindirleri o getirecek, her işi bankaya yatırılan bilmem ne kadar lira görecekti. Bir gün bu köse sakallı, ufak cin gözlü ihtiyar adamın aklına bir seyahat fikri geldi. Hazır iş de var, dedi. Gider şu 110 kilometreyi gezerim. Yol yapılmaya başladıktan 5-10 gün sonraydı. Otomobilini getirtti. Bu otomobil yeni fabrikadan çıkmış, bir vitrinden sökülmüş, alınmış, kız gibi, Arap atı gibi durduğu zaman, sünepe yürümeye başladığı zaman narin, hain, cilveli, rüzgarlıydı. Kasabanın belediye dahili yolları ne kadar berbattı. Merkez mahallelerinden sonra bir bataklığa dalınıyordu. Ördeklerle çocukların hala yaz ılıklığını muhafaza eden birikintilerde koşuşturduğunu görmek, bir teşri-i nisani gününde iliklerine kadar üşüyen ihtiyar ama işgüzar müteahhitler müteahhitini de ördekleşip çocuklaşmak hususunda mütereddit bırakmıştı. Şoför, kasaba içinde sefil dolaşan, saltanatının ustası bir genç işsizdi. 20 yaşlarında ancak vardı. İyi şofördü ama gençti. Genç adamın eline otomobil verilmezdi. Yalvarmış, yakarmıştı. Elinin altında homurdayan makineye, arkasından kendine baktığında tahmin ettiği ihtiyar adama gösterecek hürmeti gösteriyor. Adeta içindeki değil, makineyi sarsmamak, örselememek için bütün dikkatini harcıyordu. Belediye dahili yollar bitmişti. Sakarya'nın üstünde tahtaları yer yer oynayan babalık bir köprü geçilmişti. Yol buradan itibaren 2 kilometre yapılmıştı. Bu 2 kilometreyi şoför alt üstünde bir kız kaçırır gibi geçmişti. Otomobilin içindeki adam bir an süren bir zevkle sarsılmıştı. Sonra yol üstündeki kırmızı bir bayrakla silindirler gözükmüş, makina köylülerin öküz arabası yoluna inivermişti. Bu yol kum hışırtısını da çıkartmıyordu. Bu sakızlı, ağdalı bir köylü yoluydu. Otomobilin tekerlekleri yalın ayak gezen çocukların topraktan aldıkları şehvete benzer, yumuşaklığa dalıyor, gidiyorlardı. ''Dur şoför, dur yavrum!'' İhtiyar adam birkaç metre ileride ağır tekerleklerin üstünde kalçaları geniş, boyunları uzun ve narin iki şehvetli kadına benzeyen silindir makinelerine baktı. Biri artık yerinden hiç kalkmayacakmış gibi çölde bir sfenks halinde oturmuş, tarlalara, bulutlara bakıyor, ötekisi ağır kalçalarına rağmen oynak, vakur gidip geliyordu. İşçiler, taş kıranlar yerlerinden uğramış, otomobile bakıyorlardı. İhtiyar adam, ''Çek oğlum!'' dedi. Öküz arabası yolu insanı hiç sarsmıyordu. Yapılacak şosenin kenarından böylece uzun müddet gidebilseydi. Gidilemezdi. Yol başka köylere, bilinmez metruk köylere gidiyor. Yahut tekrar ana yola çıkıyordu. Onlar da ana yola çıktılar. Buradan sonra yol korkunçtu. Her an devrilmek ihtimali vardı. Sanki bu yoldan ejderha arabaları, evliya atları geçmişti. Sanki harp olmuştu. Görmediğimiz, bilmediğimiz tanklar bu yolda durmuş, çökertmiş, sanki adım adım, yer yer siperler yapılmıştı. ''Evlat'' dedi, ''nedir bu yolun hali?'' ''Yol yapılıyor beyim. Sonra bu yapıldığı gibi senelerce bırakılıyor. Halbuki yapılan bir yol her sene tamir görmeli. Hiç olmazsa 3 senede bir tamir görmeli ki böyle olmasın.'' ''Evet, doğru'' dedi. ''Doğru. Hiç olmazsa 3 senede bir biraz kum, 2 çakıl.'' Düşüncesinde kendi kendine ilave etti. Sfenks kılıklı, narin boylu, kahpe kadın kalçalı bir silindir. Ana yolun üstünde büyük köyler vardı. Belki 200 haneli, çatılarında kiremit yerine ot konmuş, bahçelerinde kararmış bir ot yığını, balçık. Bu evlerin içine girip kapanmak, günlerce bir pencereden yağan karı, yağmuru, tavukları, kazları, çobanları seyredip içlenmek, beklemek. Bir hasat gününü, bir harman yerini, bir gençliği beklemek. Beklemek arzusu veren bu kulübelerin kapılarında ihtiyar kadınlar, kadıncıklar, yulaf demeti sarışlı sarışın çocuklar. İhtiyar adama jandarma karakolundan bir çavuş selam veriyor. Köpeklerle beraber yine çocuklar uzun müddet bağırışarak arabayı kovalıyorlardı. İhtiyar adamın anlayamadığı bir şeyler bağırıyorlardı. Otomobilin içindeki adam ''Ne bağırıyorlar?'' diye sormaya çekiniyordu. Sonra bu çocukların babaları durup bakıyorlar, otomobil kayboluncaya kadar arkasından koşmak, çocuklar gibi ''Uğur ola, gazete varsa at!'' diye bağırışmak arzusuyla durup otomobil kayboluncaya kadar bakıyorlardı. Sonra yine kenarına tepe tepe taşlar yığılmış, bozuk yollar geçiyorlardı. Otomobil yavaşlıyor, köysüz, otsuz, ocaksız, sessiz yollarda birdenbire insanlar peyda oluyor. Otomobil geçerken içindekine yiyecekmiş gibi gözlerle bakıyorlardı. ''Bunlar kim oğul?'' ''Yol amelesi beyim.'' ''Ha. Neredeyse yol amelesinin gözlerinden müteahhitler müteahhiti bir tuhaf oluyordu. Niçin yiyecek gibi bakıyorlardı, yoksa ona mı öyle geliyordu? Halbuki sakalları büyümüş insanlar, günlerce taş kırıp türkü söyleyen, zeytin ekmekle doyan adamlar başka türlü bakamazlardı. Bu bakış alelade sakalları büyümüş yorgun insanların bakışıydı.
Ayrım sonu.